Ayrım 11.
Acaba niçin bu öfkeye uğramıştı? Böyle bir aslanı celladın eline vermek ne büyük bir insafsızlıktı. Hangi vicdan buna razı olurdu? Aksakalına yakışmayan çocuksu bir hıçkırıkla "Suçun ne?" diye sordu. "Padişahım bilir. Ben senin başını kesmem Tosun Bey. Şimdi bağışlanmanı dileyeceğim. Çifte tatar çıkaracağım. Dileğim kabul olunmazsa kendi başımın kesilmesini isteyeceğim. Hayır bey, hayır. Padişahın buyruğundan dışarı çıkma. Başımı kes. Kestikten sonra bağışlanmamamı dile. Padişahım, kendi buyruğu yerine geldikten sonra ben kulunu bağışlamalı." Yaşlı bey daha çok ağlıyor, hıçkırıyordu. "Ben senin gibi bir yiğide kıyamam. Ben seni kesemem. Elim dilim buna varmaz. Vallahi seni kesemem." Yeni uyanmış erkek bir aslan sessizliğiyle gülümseyen Tosun Bey'in parlak yüzü birdenbire karardı. Gür kaşları çatıldı. Şahin bakışlı iri ela gözleri açıldı. Tiksinti ve öfkeyle kılıcını çekti. "Padişahımın buyruğunu yerine getirmeyen asilerin başını ben keserim," diye kükreyerek yumuşak kalpli zayıf ve boyun eğmez ihtiyarın üzerine yürüdü. Alçuhadan büyük kapı perdesinin arkasında gizli nöbet bekleyen silahlı adamlar koşuştu, onu tuttular. Yarım saat sonra sırmalı resmi kavuğu onu çıkarıp başına gösterişsiz dua külahını geçirmiş olan aksakallı bey ıssız odasında seccadesinde oturmuş boynu bükük Yasin okurken dışarıda dokunaklı ve belirsiz bir yağmur serpiliyor, iç avlunun siyah taşlarındaki taze ve sıcak kanlar üstünde süvariler görünmeyen içtenlik dolu gözyaşları gibi damlıyordu. İlk cinayet. Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım. Bu sıkıntı adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha 4 yaşında yoktum. O gün bugündür yaptığım değil, sadece düşündüğüm kötülüklerin bile vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem sıkıntıları içinde kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Anılarım sanki yalnız hüzün için yapılmış. Evet, acaba 4 yaşında var mıydım? Ondan önce hiçbir şey bilmiyorum. Bilinç başımıza yakmayan bir yıldırım gibi nasıl düşer? Tolstoy daha 9 aylık bir çocukken banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir hoşlanma. Benimki müthiş bir sıkıntıyla başladı. Ben ilk kez kendimi şirket vapurunda hatırlıyorum. Hala gözümün önünde. Sanki dünyaya o anda doğmuşum. Annemin kucağı. Annem yanındaki çok sarı saçlı genç bir hanımla gülüşerek konuşuyor, cigara içiyorlar. Annem cigarasını ince gümüş bir maşaya takmış. "Ben bunu istiyorum." "Al ama ağzına sürme," diyor. Bana bu ince maşayı veriyor. Cigarasını denize atıyor. Galiba yaz. Çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum. Beni kollarımdan tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığın halkasına parmağımı takıyor. Annem görmeden ucunu ağzıma sokuyor, dişlerimle ısırıyorum. Konuştuğu sarı saçlı hanımın çarşafı mavi. Ben beyazlar giymişim. Başım açık, saçlarım gür. Hem galiba dağılmış. Annem bunları düzeltirken başımı yukarıya kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge kımıldıyor. "Bak, bak," diyorum. Annem de başını kaldırıyor. "Kuş," diyor. "Bu kuşu isteyince tutulmaz," diyor. Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle bu gölgenin altına vuruyor. Ama gölgede kımıltı yok. Yine yanındaki hanıma dönüyor. "Aa, kaçmadı. Niye acaba? Yavru olacak mutlaka. Anne, ben kuşu isterim," diye tutturuyorum. O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor. Beni koltuklarımın altından tutuyor ve küçük bir top gibi dışarıya doğru kaldırırken diyor ki, "Birdenbire tut." Başım keten tenteye yaklaşınca gözlerim kamaşıyor. Ellerimi uzatıyorum, tutuveriyorum. Bu beyaz bir kuş. Annem alıyor elimden, öpüyor. Sarı saçlı hanım da öpüyor, ben de öpüyorum. "Ah zavallı, daha yavru. Martı yavrusu. Uçamıyor olmalı. Denize düşerse boğulur." Öteki kadınlar da söze karışıyor. "Yaşamaz," diyorlar. Annem beyaz kuşu "zavallı" diyerek uzun uzadıya okşadıktan sonra benim kucağıma veriyor. "Eve götürelim, belki yaşar," diyor. "Ama sakın sıkma yavrum." "Sıkmam, böyle tut işte." Gümüş maşacığına bir ince sigara takıyor. Yanındaki hanımla yine dalıyor söze. Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki dokunuyorum. Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpınmıyor. Şaşırmış. Gözleri yüz yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak çevresine bakmaya çalışıyor. Ben o zaman gözlerimi anneme kaldırıyorum. Yanımdaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. Benimle ilgili değil. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün gücümle sıkmaya başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyor. Öteki elimle onları da tutuyorum. Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum. Dişlerim kırılacak gibi sıkıyorum. Gık demiyor. Sarı kenarlı gagacığı titreyerek açılıp kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri önce büyüyor, sonra küçülüyor, sonra sönüyor. Birdenbire kısılmış ellerimi açıyorum. Beyaz kuşcağızın ölüsü pat diye düşüyor yere. Annem dönüyor, eğiliyor. Yerden bu henüz sıcak, masum ölüyü alıyor. Aa, ölmüş dedikten sonra bana dik dik bakıyor. Ne yaptın? Sıktın mı? Söyle bakayım. Karşılık veremiyor, avazım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor. Ah ne günah, zavallıcık. Başka kadınlar da söze karışıyor. Karşımızda oturan şişman yaşlı bir kadın cinayetimi bildiriyor. Boğdu, gördüm vallahi, ne hain çocuk. Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor. İnsafsız diyerek bana yine acı acı bakıyor. Daha beter ağlıyorum. O kadar ağlıyorum ki beni artık susturamıyorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlamıyorum. Sanki sonsuza kadar ağlıyorum. Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte 30 yıldan fazla bir zaman geçti. Şimdi şirket vapurlarının güvertelerinde otururken ne zaman bir martı görsem birdenbire neşemi kaybederim. Bir çocuk haykırışıyla ağlamak isterim. Yüreğimin içinde derin bir sızı büyür, göğsümü acıtır. İnsafsız diyerek beni azarlayan anneciğimin hiç bitmeyen paylamasını duyar gibi olurum. Yeni bir hediye. Yemekten kalkalı belki bir saat olmuştu. Karı koca kahvelerini her zamanki gibi yalının balkonunda içtiler. İçindeki şeyler silinmiş, süpürülmüş de sonra havaya mıhlanmış gümüş bir tepsiye benzeyen ay her tarafı aydınlatıyor, dargın denize uzun ve yaldızlı yansımasını bırakıyor, yorgun dağları, ışıksız yalıları, bülbülsüz koruları mor ve serin sisle örtüyordu. Sadi Bey üçüncü sigarasını da bitirdi. Bu 30 yaşına gelmeden 60'ını tamamlamış sıska bir gençti. Orta yaşa gelmeden dökülmeye başlayan saçlarından şimdi tepesinde tek bir kıl bile yoktu. Kafası ayın ışığıyla bir bal kabuğu gibi parlıyordu. Gözlerini uzaklara, pek uzaklara dikmişti. Karısı Cevriye Hanım, kocasına inat, gürbüz, şişman, canlı kanlı, genç, diri bir vücuttu. 25 yaşında vardı ama o kadar körpe görünüyordu ki tanıyanlar hep ancak 14'ünde yargısını verirlerdi. Hem de şairdi. Kafiye ve milli vezin ona hayat büyüsü gibi etki ediyor, yeni şiirler oldukça şişiyor, bu yazın dayanılmaz sıcağında Tokatlıya'nın frambuazlı dondurmasını yemiş gibi ferahlıyor, iştahı açılıyor, günde 12 defa karnı acıkıyordu. Oh ne yüce manzara dedi. Sade Bey sesini çıkarmadı. Sanki işitmemişti. Cevriye Hanım kıvrandı. Balkonun kenarını sıktı. Bir elini kalbinin üstüne koydu. Sık sık nefes alıyordu. Ah ölüyorum diye derin derin içini çekti. Sadi Bey uykudan uyanmış gibi sersem bir hayretle sordu. Niçin karıcığım? Kederden. Hangi kederden? Halimi görmüyor musun? Görüyorum. Ne görüyorsun? Çok yemek yedin. Biraz hazımsızlık sıkıntısı. Ah işte erkekler diye Cevriye Hanım hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tepiniyor, hayali bir bisikletin görünmeyen tekerleklerini çevirir gibi ayaklarını hareket ettiriyor. Ah Sadi, sen hiç beni anlamadın diyordu. Sadi Bey gerçekten karısını iyice anlamamıştı. O kadar duyarlılığına, kederlenmesine rağmen her gün şişmanlıyor, hiç zayıflamıyordu. Sadi Bey pek maddi, pek ciddiydi. Her şeyi soğukkanlılıkla düşünürdü. Yine öyleyken savaşın başından beri her sene donlarının kemerinden beşer parmak kasılmak zorunluluğu baş gösteriyordu. 39 numara yakalı kullanırken şimdi 32 numara yakanın içinde boynu İsveç jimnastiğinin en güç hareketlerini bile rahatça yapabilirdi. Karısı tekrar sordu. Bu halim çok yemek yemekten mi? Bilmem. Bilmiyorsan ne iftira ediyorsun? Sadi Bey cevap vermedi. Yine derinlere daldı gitti. Fakat Cevriye Hanım'ın siniri geçmedi. Kocasına ters ters bakarak sende saksan kadar duygu yoktur dedi. Aklın fikrin hep yemekte. Balık pazarı çırtkanı mısın nesin? Pirinç, bulgur, yağ, peynir fiyatı. Düşün babam düşün. Sanki senin düşünmenle fiyatlar düşecekmiş gibi. Halbuki benim etkilenmem ne kadar duygusal ne kadar ruhsal. Şu havada parlayan aya bakıyorum. Bu gülümseyen ay şimdi dünyanın yarısına bakıyor. Kim bilir ne kadar aşk ve ilgiyle seyrediyor. Sadi Bey omuzlarını büzerek sinirli bir tavırla bize ne dedi, ne seyrederse etsin. Cevriye Hanım kocasına baktı. Sonra ellerini aya kaldırarak ey ilahi çehre, gülen gözlerinin altında ne kadar hayvanlar bulunduğunu anlıyor musun dedi. Yıldızsız gökyüzünde yalnız başına bakan ay, anlıyorum, anlıyorum der gibi sanki daha beter gülümsüyor, hafif bir rüzgar denizdeki uzun yansımasını genişletiyordu. Sadi Bey, benim başkalarının aşklarıyla uğraşacak vaktim yok dedi. Cevriye Hanım cevap verdi. Balık pazarı çığırtkanlarının işleriyle uğraşacak vaktin var ama. Karı koca birbirlerine baktılar. Sadi Bey sordu. Sen benim ne düşündüğümü biliyor musun?
Biliyorum.
Ne?
Et.
Hayır.
Pirinç.
Hayır.
Yağ.
Hayır.
Bulgur.
Hayır.
Öyleyse fasulye.
Hayır.
Kuru fasulye.
Hayır diyorum hanım.
Cevriye Hanım kocasının başka bir şey düşüneceğine hiç ihtimal vermezdi.
Şüphesiz bir saattir şairane hayallere dalmamıştın ya.
Doğru, şairane değil. Ne düşünüyordun öyleyse sen söyle.
Ne düşüneceğim?
Yeni bir masrafı.
Ne gibi?
Bütçemizi alt üst edecek bir masraf. Bu ay 3. hediyeyi alacağız.
Cevriye Hanım birden anlamadı.
Ne hediyesi?
Dayının çocukları sünnet oldular. Yarın akşam davetliyiz.
Ne hediye götüreceğiz?
Bu ay düğünleri olan iki akrabamıza 5'er liralık hediye götürdük.
Cevriye Hanım, mutlaka maddi bir hediye götürmek lazım mı?
Dedi.
Manevi bir hediye götürelim.
Bedava fakat çok kıymetli bir şey.
Ne gibi?
Ben bir şiir yazayım, onu götürelim.
Böyle bir maskaralık olmaz.
Vay, sen şiiri küçük görüyorsun ha?
Canım şey.
Ne,
böyle şey olur mu?
Niçin?
Sonra bize ne diyecekler?
Deli derler.
Karı koca yarım saat kadar tartıştılar. Her tartışmadan olduğu gibi onların tartışmalarından da hiçbir sonuç çıkmadı. Fikirlerinin çarpışmasından sanki gerçek şimşeği söndü. Ay onları daha iyi görebilmek için yavaş yavaş çaktırmadan daha tepeye, göğün ta ortasına çıkıyordu. Cevriye Hanım, boş laflarınla şairane hayallerimi dağıtıyorsun diye kocasına darıldı. Kederinden gerine gerine yatak odasına çıktı. Balkonda yalnız kalan Sadi Bey, karısının içine fenalık verecek derecede etkili bu yüce manzara içinde yarın alacağı hediyeyi düşündü. Ne alayım, ne alayım diyordu. İki tane sünnet çocuğu, birer kol saati alsa 3'er liradan 6 lira, birer hokka takımı 5'er liradan 10 lira. Pigmalion'da kemik bir kağıt bıçağının fiyatını sormuş ve tenekeden ürken cesur bir spor beygiri gibi 2 adım geriye fırlamıştı. Düşündü, düşündü. Dünyada ucuz bir şey kalmamıştı. Bu ay hediye için 10 lira mümkün değil veremeyecekti. Ayın sonuna daha 18 gün vardı. Gözlerini havadan denize indirdi. Ayın yansıması içinden bir karartı geçiriyordu. Dikkat etti. Bir torpido. Havada ay. Denizde ayın yansıması. Ayın yansımasının içinde de yaldızlı gümüş köpükler saçarak yürüyen sessiz kahraman bir torpido. Bir ressam olsa şu manzaraya deli olurdu. Sadi Bey böyle düşünürken sanki ressammış gibi deli oldu. Buldum, buldum diye haykırdı. Karısı henüz uyumamıştı. Yatak odasının penceresinden dağınık saçlı başını çıkardı. Ne buldun?
Alacağımız hediyeyi.
Ne, ucuz bir şey mi?
Hem ucuz hem pahalı.
Pahalı, kaç kuruş, 1000 kuruş mu?
Hayır, 1 milyon kuruş.
Tanesi mi?
Evet,
sen deli olmuşsun. Bu parayı nerede bulacaksın?
1 milyon kuruş kıymetinde ama tanesi 1 liraya.
O ne?
Bil bakayım, benimle eğleniyorsun.
Hayır, vallahi doğru söylüyorum.
Söyle Allah aşkına ne?
Söylemem, sen de düşün, bul.
Söyle diyorum, şimdi zihnim dağınık.
Canım sen de, hiç hızlı anlama yeteneği yok mu?
Sen de hızlı anlama yeteneği yoktur.
Sadi Bey balkonda bir kahkaha attı.
Pekala, ben de hızlı anlama yeteneği yoktur.
Sen de vardır,
öyleyse işte sana söylüyorum.
1 milyon kuruş değerinde bir hediye. Fakat alırken 1 lirayı alacağız.
Nedir, bul.
Eğleniyorsun benimle.
Hayır, eğlenmiyorum.
Yenir mi, yenmez mi?
Yenmez be. 1 milyon liralık şey hiç yenir mi?
Büyük mü, küçük mü?
El kadar.
Cevriye Hanım pencereden yarı beline kadar sarkarak balkona atılacakmış gibi kocasına bakıyor. Düşünüyor, düşünüyor, bir türlü bulamıyordu. Yumuşak mı, katı mı?
Yumuşak ama pamuk gibi değil.
Kağıt gibi.
Baş harfini söyle.
D.
Cevriye Hanım D harfiyle başlayan birçok şey saydı. Dondurma, davul, dama, def, damızlık koyun, duvar saati, dev aynası, darı, diba, demir, dem çeken güvercin, dikiş makinesi vesaire. O söyledikçe Sadi Bey gülüyor. Bu 1 milyon kuruş kıymetinde mi? Diye karısını üzüyordu. Cevriye Hanım bu hediyenin ne olduğunu bulamadı. Canı öyle sıkıldı ki sonunda cevaben dedi ki söyle nedir yoksa vallahi kendimi aşağı atarım diye haykırdı. Sadi Bey gülmekten katılıyor, parlak kafası sarsılıyordu. Kendini atmaya gerek yok. De ki, ben de hızlı anlama yeteneği yok, söyleyeyim.
Pekala, yok.
Sade Bey sandalyesinden kalktı. Meraktan kıvranan karısının yüzüne bakarak şen ve keyifli bir kahkaha attı. Ağır bir masraftan birdenbire kurtulan züğürtlere mahsus samimi bir sevinçle ellerini ovuşturarak içeri girdi ve o gece pek rahat bir uyku uyudu. Yüz Akı. Mehmet Efendi 10 senedir kasabada oturuyordu. Köydeki tarlaları, bağları, bahçeleri ortak elinde kalmıştı. Aziz ahbabı Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken hepsini yanmış kül olmuş kabul ediyorum. Artık dünyada bir tane olsun doğru adam yok dedi. Doğruluğun, iyiliğin varlığına dini gibi iman eden Müftü var ama sen bulamıyorsun diye başını salladı. Mehmet Efendi taştı. Yok yok, vallahi billahi yok. Herkes yalancı, herkes dolandırıcı. Denemediğin ne hısım kaldı ne akrabam. Kardeşim bile beni aldattı. Öyleyse git malının başında otur. Doğru söylüyorsun. Gemin oldu kıçında, çiftin oldu içinde. Ne yapayım ki burada işlerimi bırakamıyorum. Köydekilerini sat. Birleşmişler, kimse almıyor. Müftü Efendi dünyada doğruluğun, dürüstlüğün hala var olduğunu biliyordu. Fakat nasıl ispat etmeliydi? Mehmet Efendi gibi kötülerin sahtekarlığına tutulanlar imanlarını da bozuyorlardı. Gel zaman git zaman bir gün gelecekti ki artık kimse kimseye inanmaz olacaktı. Benim tanıdığım bir çoban var. Çok doğrudur dedi. Çoban mı? Evet. Mehmet Efendi yarasının üzerine yeni bir yara açılmış gibi suratını acı acı ekşitti. Hele o çobanlar diye derin derin bir ah çekti. 1500 koyunumdan nihayet 50 tane bıraktılar. Pekala, bu 50 koyunu benim söylediğim doğru adama ver. 100 yapsın. Mehmet Efendi güldü. Şaka etme, doğru söylüyorum. Müftü tanıdığı çobanı anlatmaya başladı. Bu dünyada yalan nedir bilmez bir adamdı. Gayet saftı, dervişti. Ömrünü dağlarda, meralarda geçirirdi. Beş vaktine beş daha katardı. Müftü methettikçe Mehmet Efendi yumuşadı. Bari şu benim koyunları ona versek dedi. Ertesi gün yaylalara beraber gönderdiler. Çobanı kasabaya çağırttılar. Mehmet Efendi Müftü'nün karşısında onunla anlaştı. 50 koyunu bu çoban gezdirecek, 50 koyunun verdiği kardan 5'te biri kendine ait olacaktı. Koyunlar köyden getirtildi. Bu küçük sürü ile çoban çıktı gitti. Günler, haftalar, aylar geçiyordu. Mehmet Efendi Müftü'ye rast geldikçe bu çoban doğru çıkarsa köydeki bütün işlerimi de ona bırakacağım diyordu. Göreceksin, göreceksin. İnşallah. Bir sene sonra bir cuma sabahı Mehmet Efendi evinin alt katındaki odada otururken doğru çobanı karşısında gördü. Elinde büyük bir toprak kapla ıslak bir post vardı. Bunları selam vermeden sedirin yanındaki pencerenin içine bıraktı. Hoş geldin, hoş bulduk. Otur bakalım. Eyvallah. Koyunlardan ne haber? Doğurmadılar mı? Çoban hepsi kısırmış dedi. Hiçbiri doğurmadı mı? Hayır. Yünlerini ne yaptın? Daha kırpmamıştım. Mehmet Efendi anlamadı. Ne demek? 12 tanesini çaldılar. Geriye ne kaldı? 38. 32'si geçen sonbahar kelebek oldu, öldüler. Geriye ne kaldı? 6. 5'ini kurt yedi. Geriye ne kaldı? 1. İşte bu bir koyuna da gözüm gibi bakıyordum. Evvelki akşam sağdım, sütüyle şu yoğurdu yaptım. Dün sabah yayladan inerken zavallı uçuruma yuvarlandı. İndim, başına gittim. Bir de gördüm ki ölmüş. Daha soğumadan yüzdüm. İşte postu. Çoban eliyle pencerenin yanındaki ıslak deriyi gösteriyordu. Mehmet Efendi kır sakalını sol eliyle tuttu. Önce kızardı, sonra sarardı. Çoban susmuyordu. Yoğurt 2,5 okka. Yarım okkası benim. Postekideki hakkımı size bağışlıyorum. Mehmet Efendi hiç sesini çıkarmadı. Ayağa kalktı. Yoğurt kabını eline aldı. Yavaş yavaş doğru çobanın önüne geldi. Dolu kabı bütün kuvvetiyle kafasına geçirdi. Al hakkını kerata diye yumruklamaya başladı. Tekmeleye tekmeleye kapıdan dışarı attı. Bu esnada Müftü Efendi dostunun ziyaretine gelmişti. Kapıda çobanı suratı yoğurt içinde görünce şaşırdı, sordu. Ulan bu ne hal? Saf çoban uğradığı haksızlıktan şaşırmış gibiydi. Fakat yine mantığını kaybetmemişti. Acı bir yakarışla ne olacak efendim dedi. Hesabını doğru veren işte böyle yüzünün akıyla dışarı çıkar. Dünyanın düzeni. Bir genç kızın hatıra defterinden kopya edilmiştir. Bir ay geçmeden fikrim değişti. Ama öyle yavaş yavaş değil, birdenbire. Bugün anneme hak veriyorum. Dünyanın düzeni bozulmayacak. Ben de her kız gibi mutlaka bir kocaya varmalıyım. Hani kesin kararım, gülmekten katılıyorum. İstemem, istemem, kocaya varmayacağım. Niçin? Niçinse niçin? İstemem, istemiyorum. Acaba bu densizliklerime gerçekten inanıyorlar mıydı? Deli gibi kalk, zavallı horozu öldür, sonra erkeklerin doğası temel olarak bu hayvana benziyor diye ölünceye kadar kocaya varmaktan vazgeç. Olur iş değil. Ben gerçekten biraz hadi neyse söylemeyeyim. Fikrimin birdenbire değişmesine yine bu öldürdüğüm horozun hayali neden oldu. Önceki gece müthiş bir kabus gördüm. Kabus ile rüya arasındaki farkı bilirim. Rüyada insan serbesttir. İstediği gibi hareket edebilir. Bir dereceye kadar iradesine sahiptir. Fakat kabus. İnsan kımıldayamaz, ağzını açamaz, sesini çıkaramaz. Benim geçirdiğim kabus rüyayla karışıktı. Horozu karyolamın ayak ucuna konmuş gördüm. Ağzında peynir topacı gibi bir şey tutuyordu. Dikkat ettim. Sırtına vurup öldürdüğüm taş. Bunu kaldırdı, üzerime fırlattı. Korkunç bir gürültü. Sanki bir dağ yıkıldı. Haykırmak istedim. Nerede? Nefes bile alamıyordum. Gözlerimi kapamak istedim. O da mümkün değil. Horozun gözleri ateşten bir mercan gibi kıpkırmızı parlıyordu. Keskin keskin, uzun uzun öttü. Her ötüşünde titriyordum.